Torbacı kuzenimle alelade bir bayram. Ömercan Sarıoğlu. Kuzenimi görmeyeli yıllar olmuştu. En son hatırladığım haliyle çelimsiz, esmer, benden daha kısa bir çocuk. Benden bir sene önce doğmuş olmasına rağmen ergenliğe girdiğimizde ben fizik olarak daha çabuk gelişmiştim. Bu yüzden oyunlarda bir anlaşmazlık yaşadığımızda dayak yiyen o oluyordu. Belki de hayatımda en son ona vurmuşumdur. Şöyle poğaça ellerimle okkalı bir yumruk. Bayram nedeniyle okuldaki hocalarımla bayramlaştım. Yola çıkmadan önce marketten çikolata, Kadıköy'deki geleneksel şekercilerden lokum alıp Duygu Bey'in evine götürdüm. Asistanı olarak bu tür işlerine katlanmak zorundaydım. Genelde yaptıklarımdan memnun olmadığı için beni azarlasa da aslında yakın bir ilişkimiz vardı. Annem ve babam Alaçatı'da yaşıyordu. Farklı bir şehirde yaşadığımdan bayram ziyaretlerini 8 gözle bekliyorlardı. Arada İstanbul'a ziyaretimize gelip Elif'le beni rahatsız ediyorlardı. Elif de yaklaşık 4 sene buna alışmaya çalışıp beceremeyip beni terk edince alışkanlıklarımı değiştirme sırası bana geçti. 3 ay boyunca alışmaya çalıştım. Bayrama kadar kendime toparlanma ve yeni kadınlarla tanışma sözü vermiştim. Bu süreçte marketteki kasiyerin yaka kartından adını öğrenmek dışında kimseyle tanışmadım. Eve vardığımda annemin abartılı sevinci ve babamın ekspresyonistler tarafından bile dışa vurulamayacak gizli mutluluğuyla karşılandım. Bavuldan eşyalarımı çıkardım. Birkaç parça kıyafet ve üzerinde çalıştığım tez konuma yönelik kitaplar. Bir an önce kumsala uzanıp kurtlaşmak istiyordum. Bayram sabahı her zamanki gibi babamla erkenden uyanıp namaza gittik. Geleneksel aile kahvaltımızı yaptık. Birkaç akrabayı ziyaret edip eve döndük. Günün kalanını güneşlenip kitap okuyarak geçirmek istiyordum. Babam arabayı bakıma götürmüştü. Annem de öğle uykusundaydı. Gıcırtı sesleri çıkaran sandaletlerimle plaja indim. Bayram olduğu için plaj boştu. Boş bir şemsiye bulup gölge kısmına eşyalarımı, güneş tarafına kendimi bıraktım. Artı 50 faktör güneş kremimi sürmeye çalıştım. Yüzüstü kumlara uzanmış iki elimle birden sırtımı kremlerken kayada çırpınan bir balık gibi görünüyor olmalıydım. Neyse ki plaj boştu. Birinin yaklaşan seslerini duyunca kafamı kaldırdım. Ayaklarını kafamın dibine getirince durdu. Elimi gözlerime siper ettiğimde fark ettim ki bu oydu. Torbacı kuzenim. Onu görmek bir yandan beni neşelendirse de azıcık tedirgin olmuştum. Üstelik çok tuhaf bir şekilde yakalanmıştım. ''Vay yeğenim, geleyim bir bayramını kutlayayım dedim.'' diye söze girişti. Aslında aramızda bir yaş vardı. Bana karşı ''yeğenim'' diyerek ergenlikteki üstünlük durumunun artık kendisinde olduğunu gösteriyordu. Üstelik görüşmediğimiz son 6 senede çok gelişmiş. Boyu benimkini geçmiş, kolları da kaslanıp güçlenmiş. ''Vay Cemal, neyi ettin?'' dedim. Henüz yeni kremlenmiş olmama aldırmadan bana sarıldı. Hatta bir eliyle vıcık vıcık olan sırtımı sıvazlamaktan da geri durmadı. Beni bu kadar özlemiş olabileceğini düşünmemiştim. Dayım çalışıyormuş. Annesi de Cemal'in ağabeyiyle birlikte İstanbul'daymış. Annem özellikle ağabeyin babana yardım ediyor mu diye sordu. Konu oraya gelince babamın suratının ekşidiğini fark ettim. Bir zamanlar transseksüel olduğu için ailede pek sayılmıyordu. Yine de zamanlı dayımın onu reddetmesine rağmen onun gönlünü almış, annemin de desteğiyle biraz olsun ilişkilerini düzeltebilmişti. Ve artık normal giyiniyordu. Ağabeyi sorulunca Cemal bir elini çenesine götürdü. Sol elindeki tesbihi havaya kaldırıp atmosferi gıdıklar gibi oynattı ve ''Onun yine aklı havalarda, ben ona bir ayar çekeceğim gelince.'' dedi. Her ne kadar Cemal'in bu bıçkın tavrı babamı keyiflendirse de ben geriliyordum. Kafası bozulsa bizi de kesebilir diye düşünüyordum ya da ne bileyim beni kaçırıp babamdan fidye isteyebilirdi. 30'lu yaşlarında saçları kelleşen bir adamı kaçırabilecek kadar gözü pek biriydi. Annem ortalığı yumuşatmaya çalışıyordu. Olsun evladım öyle deme. O da elinden geleni yapıyor. Yeni işe başladı bak. Sen de iş bul artık. Benim işim var zaten teyze, kuryelik yapıyorum. Bakma şimdi dükkan tadilatta, o yüzden bir ay enseyim. Yoksa evelallah biz de fasulyemizin peşindeyiz. Ona baktıkça sesi gür, kaba saba konuşan ama bir yandan da güven veren bir adam görüyordum. Nasıl oluyordu da okuduğum kitaplardan kafamı kaldırdığımda sesim ince, özgüvenim yıpranmış çıkıyordum? Ben kitap kurdu olmuştum, o ise bir dağ kurdu. Peki güzel bir kadın hangimizi tercih eder diye düşündükçe onun karşısında kadınları etkilemek için dıştan hiçbir şey vaat etmediğimi düşünüyordum. Annem aç mısın diye sorduğunda elini efece kaldırıp parmaklarını dümdüz tutarak ''ince'' demiş, babama da çapkınlıklarını, ince işlerini anlatmaya koyulmuştu. Tabii torbacılık yaptığını benim dışımda kimse bilmiyordu. Ama hareketlerinden, konuşmasından ve motorlu bir kurye oluşundan belli ediyordu kendisini. Tip olarak da tarla başına koysanız müşterileri kendiliğinden etrafında toplanırdı. Ne var ki o da tipinden hoşlanmıyordu. Bir doğulu gibi esmer, gür ve siyah saçları vardı. Bıraktığı hafif sakal onu daha maçolaştırıyordu. Annem laf arasında "İyice kararmışsın be oğlum, Kürt gibi." dediğinde gözlerinden bulutlar geçti. "Öyle deme be teyze, üzülüyorum," dedi. Geldiğinden beri çıkarmadığı masum ve kırılgan bir ses tonuyla. Onu böyle dayaktan sinmiş bir köpek gibi görmek beni çok şaşırttı. Dış görünüşünün altında bu kadar çabuk kırılabilen şeyler oldu, aklınıza gelmezdi. Ayrıca Kürt olmanın neresi kötüydü? Annemin hazırladığı sandviçi yedikten sonra "Ben yol alayım," deyip kalktı. Motoruna biniyordu ki babam çocukluk günlerindeki bir kaynaştırmacılıkla "Orhan sen de gitsene, arabayı bakımdan alırsın," deyiverdi. Ve böylece beni hiçbir zaman bilmeyeceği bir maceranın ortasına attı. Cemal motoruna gideceğimiz yeri biliyormuş gibi bana yön yol sormadan sürüyordu. Kırmızı ışıklarda mümkün olduğunca durmamaya çalışıyor, arada beklemek zorunda kaldığı ışıklarda da bana dönüp bir şeyler soruyordu. "Sen fırt çekiyor mu?" diye sordu. Bana esrar mı satacaktı? Arada fırsat buldukça dedim. "Vay kardeşim benim, karı kız var mı peki?" "Ayrıldık, birkaç ay oldu," dedim bir anda üzülerek. "Sıkma canını be," dedi ve bir süre o da üzülmüş gibi bana baktı. "Gel seni bizim Kıptikler'in oraya götüreyim. Orada ağır işçiler vardır. Onlara yeşilleniriz. Belki yolumuzu buluruz," dedi. Motoru daha önce bilmediğim bir yola soktu. Ağır işçi dediği herhalde sanayide çalışan arkadaşlarıdır diye düşündüm. Büyük ihtimalle ot alıp içeriz diye teselli bulmuştum. Zaten onu gördüğümden beri fırsatını bulup konuyu çıtlatsam da çeşmeden dönene kadar biraz kafa yapsam diye kendimi tırmalıyordum. Motoru sağa çekip durduğunda bir apartmanın önündeydik. Gelen geçen yoktu pek. Motordan bir hışımla atlayıp "Ben bir çıkıp manitalardan rapor alayım. Meyhaneci yoksa duruma göre içeri geçer karıları otlatırız." Ben sanayiye gideceğiz zannederken meğer kastettiği ağır işçiler hayat kadınlarıymış. Durumu anladığımda telaşlandım. Kapıdan içeri girdiğimde ise tüm vücudum zangır zangır titriyordu. Kadınlar kısa şortlu, askılı bluz giymiş, yerli oldukları belli iki kişiydi. Cemal'i yakından tanıyorlardı. Cemal beni tanıştırmadan içeri girip muhabbete başladı. Ben ayakta gözlemci sıfatıyla ziyarete gelmiş gibi durup kendimi nereye koyacağım hakkında düşünmüyor, endişeleniyordum. Cemal oturunca benim de oturmaya hakkım olduğunu düşündüm. Kadınlardan sarışın olanı Cemal'e yakınlaşınca Esmer de benim yanıma oturup elini dizime koydu. Gerginlikten dizimi hemen çektim ve kadın onu terslediğimi düşündü. Durumu toparlamak için muhabbet açmaya çalıştım. "Çeşme'de hiç Starbucks var mı? Ders çalışacak bir yer arıyorum da ev çok gürültülü ve sıcak." İstemeden de olsa onu güldürmüştüm. "Kahve istiyorsan ben sana yaparım aşkım," dedi. Elif'ten sonra bana aşkım diyen ilk kadındı. Titreyen elimi havada mesafe kat ederken mümkün olduğunca az tutarak onun dizine koymaya çalıştım. Daha aşkıma adını bile soramamıştım ki kuzenim küt diye odaya girdi. Kadını dizleri üstünde gördüğünde gülümseyerek "Zurnanızı böldüm ama basıldık. Tüymemiz lazım yoksa akşam sofrasını 10 numara plaki oluruz," dedi. Onun dediklerini anlamam için düşünmem gerekiyordu. Üstelik bu vaziyette düşünmeden önce kendimi toparlamam, en azından ereksiyonumun beynime giden kanı ele geçirmesine engel olmam gerekiyordu. İçeriden sarışın kadının sesi geldi. "Hoş geldin hayatım." Cemal kıyafetlerini üstüne geçirmeden tek elinde toplayıp pencereyi açtı. "Acele et Kofik, keresteler iskeleye yanaştı," dedi ve sanki önceden haber vermesi gerekiyormuş da o bunu yapmamış gibi bir anda aşağı atladı. Ardından yere düşüş sesi duyuldu. Bu sesin içeri de gitmiş olduğunu, adamların birazdan gelip beni Ali Nazik kebabı gibi yatıracaklarını anlayınca Cemal'in peşinden gittim. O sırada arkamı dönüp kıza adın neydi diye soracaktım ki kapı açıldı ve içeri iri yarı pis bir herif girdi. Atladım. Kıçımızı toplamaya vakit bile bulamamıştık ki adamlar arkamızdan sövmeye başladılar. Anlaşılan Cemal'i tanıyorlardı ve onu ellerine geçirdiklerinde yapacakları kötü şeyleri söyleyip durdular. Bu adamlar Cemal'i bile perişan edebiliyorsa kim bilir beni ne yapmazlardı. Bir an feribotla Sakız Adası'na kaçmayı düşündüm. "Cemal ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Ne bok yiyeceğiz? Nereye sürüyorsun? Saklansak mı bir yerde? Bu adamlar mafya mı? Kadınların sevgilileri ise biz ne bok yemeye oraya gittik? Benim kızın adı neydi bu arada? Hani çok güzel gözleri vardı be. Peki bu adamları insaniyet açısından puanlaman gerekse 10 üzerinden 2 alabilirler mi?" Hiç durmadan konuşuyor konuşuyordum. Motor Çeşme Çarşısı'na doğru gidiyordu. Soluklanıp dondurma yeriz diye plan yapmaya başladım. Dondurmalarımızı ben ısmarladım. O da keyifle bir yandan dondurma yiyip bir yandan da başına gelen maceraları anlatmaya koyuldu. Daha önce de basılmış. Kiminde dayak, kiminde bıçak yemiş. Bir keresinde 30 kişi bunu kovalamış. Ellerinde balta, sustalı ne varsa. Bu da çıkarmış kelebeğini bir sağa bir sola sallamış. Bir yandan da gerisin geri gidiyormuş. Onlar çevresini sarmışlar. Giderek kıstırmaya çalışıyorlar. Üzerine yürüyorlarmış. Bizimki ateşle kurtları uzaklaştırır gibi bir o yana bir bu yana bıçağını sallayıp durmuş. Arada birkaç kişiyi vurmuş. En sonunda karakola kadar gelmiş ve doğru içeri girmiş. Normalde lacivert bir şey görse polis üniforması sanıp kaçarmış. Bu sefer yalvararak onu da polis okuluna yazdırmalarını istemiş. Polisler tabii onu ellerine geçirince ince bir makyaj yapmışlar. Bunlar bana filmlerde gördüğüm maceralar gibi geliyordu. Belki doğru belki yalan. Kendimi büyülenmekten alıkoyamıyordum. O bu sırada dondurmasını çoktan bitirmiş, parkın demirlerine tutunmuş barfix çekiyordu. O kadar rahat ve kaygısız görünüyordu ki dünyanın tüm dertlerini sırtına yükleseniz sizinle koşu yarışmayı teklif edebilirdi. Sonraki birkaç günü beraber geçirdik. Benim param onun matrağıyla günümüzü gün ediyorduk. Starbucks'tan kahve al da kızları havamıza atalım yeğenim. Şöyle güzel bir fotoğrafımızı çek de Instagram'a koyalım. Altına da Kosovalı yazacağım var ya kızlar hasta olacak. Ne var ki evde baskın yapan adamların işi unutacağını sanmıyordum. Ben neyse de Cemal'in başına bir şey gelmesinden korkuyordum. Pek belli etmese de geceleri bazen kabus görüyordu. Bayramın son günü televizyonda Yüzüklerin Efendisi, Yüzük Kardeşliği vardı. Beraber oturup izledik. Bittiğinde bana dönüp çok güzelmiş lan dedi. İlk defa izliyormuş. O şişko var ya adam gibi adam. Kardeşini bir gün olsun yalnız bırakmadı. Helal olsun. Tipine bakıp kofik bu dersin ama işte delikanlı adam icraatta ortaya çıkıyor dedi. Biraz daha oturup sen yarın yola çıkacaksın dinlen yeğenim deyip tüy gibi havalandı. Sarılıp vedalaştık. İstanbul'a geldiğimde alemin kralını yapacağız değil mi dedi. Başımı salladım. İstanbul'a memur hayatıma döndüğümde o ve maceraları bir daha aklıma gelmedi. Unutmak mı istiyordum yoksa onunlayken hayattan aldığım tadı alamazsam diye mi korkuyordum. Sanki izlediğim filmlerden bir karakter gibiydi. Ta ki tarla başında kan kardeşi olduğunu söylediği bir torbacıdan esrar aldığım güne kadar. Adamı ballandıra ballandıra anlatmış, 10 numara çocuk, kafası çok şahize demişti. Ben de güvenip adamı aradım ve ondan bir yüzük paket istedim. Buluşma yerine gitmek için de güvendiğim bir arkadaşımı çağırdım. Emre ne olur ne olmaz sen de gel, akşam da beraber içeriz diye teklif de yaptım. Gerçi o da yanıma eklenince daha komik ve çelimsiz görünmeye başlamıştık ama olsundu. En azından teni benden daha esmerdi. Adam bize Cihangir'de olduğunu anlatıp yanına çağırdı. Kazancı yokuşundan yukarı çıkmaya başlamıştık ki siyah bir cip yanımıza yaklaştığında telefonum çaldı. Biraz panik olmakla beraber işin profesyonelce yapılmasına da hayran olmuştum. En azından kimse alışveriş sırasında bizi görmeyecekti. Önde şoför koltuğunda siyah takım elbiseli bir adam, yanında da büyük ihtimalle benim konuştuğum, kuzenimin çok kıyak çocuk olduğunu söylediği hapishane kaçkını kılıklı tuhaf bir canavar vardı. Öyle ki arabayı kullanan mafyöz tip onun yanında bürokrat gibi görünüyor, insanda saygı uyandırıyordu. Canavar Emre'ye gösterip "Kim lan bu?" diye sordu. Anlaşılan yanlış bir şey yapmıştım. Durumu toparlamak için "Bizim Cemal'in adamı" diye salladım. "Vay amına koduğumun ibnesi. Artık kendi adamı da mı var?" diye güldü bürokrasi abidesi. Canavar yine dönüp "Sen bize güvenmiyor mu birader?" dedi. "Hayır abi, ne alakası var?" dedim. Sesim içeri kaçmıştı. Korktuğumu anlamış olmalılar ki konu kapandı ve ufak alışverişimiz başladı. Ben parayı verdim, onlar da ufak bir poşet. "Emre, artık inebilir miyiz acaba?" dedi. Emre biraz hassastır. Ona dönüp baktığımda Betty'nin benzinin attığını gördüm. "Yok ya, sizi biraz dolaştırmadan vallahi bırakmayız," dedi yine bürokrasi abidesi. Emre her ne kadar kaçırılacağımızı sanmış olsa da bizimle maytap geçtiklerini adamın yüzündeki ince sırıtıştan anlamıştım. Cemal'de de aynısı vardı. Cemal aklıma geldiğinde biraz rahatladım. Bu maço enerjisine alışıktım. Bürokrat beye dönüp "Şu binayı da kentsel dönüşüm almışlar herhalde. Şehrin tüm orijinal dokularını mahvettiler," dedim. Bizi Firuz Ağa Camii'nin orada indirdiler. Arkamdan bahse varım koduğumun enteli demişlerdir. Birkaç gün sonra haber geldi. Annem aradı. Cemal'in ağabeyini bir gece evden dönerken sıkıştırıp bıçaklamışlar. Ne kadar parası varsa almışlar. Şu an hastanede yatıyormuş. Olayın kimin tarafından yapıldığı da belli değilmiş. Telefonda sinirli sinirli, her taraf haydut dolu. Kürt işçileri de doldurdular tabii her yere inşaat yapacağız diye. Artık Çeşme de bozuldu, dedi. Cemal'i sordum. Dün geceden beri kayıp, dedi. Haber verdiği için teşekkür edip kapatacaktım ki bana okulu, İstanbul'u, İstanbul'da havaların nasıl olduğunu, Elif'le tekrar konuşup konuşmadığımı sordu faşist annem. Annemden sonra Cemal'i aradım. Ulaşılamıyordu, endişelendim. Adamlar büyük ihtimalle Cemal'i bulamayınca ağabeyine sataşmışlardı. Cemal eğer onları bulursa hangisi ölür, hangisi hayatta kalır belli değildi. Bir daha onu göremeyebilirdim. Cemal'in Yüzüklerin Efendisi'ni unutmamış olmasını diledim. Çünkü korkunun bizi yönetmesine izin vermek, sahip olduğumuz tüm umudu yok etmek demektir.